Yayınımıza kaldığımız yerden Harun Yahya TV adresinden devam ediyoruz. Evet, Serdar Hocam hoş geldin. Cihat Hocam sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Şimdi penguenlerle ilgili bir videomuz var. Onunla başlayalım isterseniz.
Tabii.
Sevimli canlılar.
Penguenler de bir kuş cinsi olarak kabul edilir. Ancak kısa kanatları havada değil, suyun içinde ilerlemelerini sağlar. Karada oldukça hantal görünen bu sevimli canlılar, suyun içine girdiklerinde adeta uçmaya başlarlar. Eğer penguenlerle insanlar arasında bir yüzme yarışması yapılsaydı, kaybedenler yine insanlar olurdu. Bir olimpiyat şampiyonundan 3 kat daha hızlı
uzaylar.
Üstelik bunu yaparken çok az enerji harcarlar. Bunun sebebi vücut tasarımlarının suda hızlı yüzmelerini sağlayacak şekilde yaratılmış olmasıdır. Suyun içinde adeta bir sürat motoru gibi hareket eden penguenler, karada yaşayan canlılar içinde gerçek yüzme şampiyonlarıdırlar.
Evet.
Evet, maşallah. Penguen evrimciler için çok büyük açmaz teşkil ediyor. Çünkü balık da diyemiyorlar. Çünkü yani suda çok rahat hareket ediyor. Evet. Aerodinamik, hidrodinamik yapısı var.
Evet.
Ama kara canlısı, karada yaşıyor. Yani solungaçları yok. Bir balık özellikleri taşımıyor. Ama bir balık kadar hızlı yüzüyor ve çok çok derinlere dalıyor. Evet. 20 metre derine, hatta 100 metre derine kadar dalabiliyor. Çok özel dalış tekniği var. Çok derin bir nefes alıyor. Ve hızlı bir şekilde daldıktan sonra 100 metre kadar derine yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Şimdi burada bir mucize var. O da şu. Bir defa bir kara canlısının vurgun yemesi gerekiyor. Yani karının içindeki özel başka gazların, yani normal dışarıda solmuş olduğu havadaki diğer gazların baloncuk yapıp beyne giden kılcal damarları tıkaması ve felce sebep olması gerekiyor normalde. Evet. Böyle olmuyor. Ne oluyor? Penguen nasıl yapmasını gerekircesine, sanki sualtı hekimliğini, sualtı tıbbını biliyormuşçasına, bu konuda özel eğitim almışçasına ne yapıyor biliyor musunuz? Belli yükseltilerde dinleniyor. Yani belli yükseltilerde yavaş daldığı o hızlı dalma şeklinde dalmıyor derinlere, 100 metre derine. Ama yukarı çıkarken yavaş yavaş çıkıyor. Asılı kalarak çıkıyor yavaş yavaş yukarıya. Bu ne demek biliyor musunuz? O kanındaki özel gazların bir anda baloncuk halinde, baloncuk maşallah yaparak hava kabarcığı şeklinde ortaya çıkmasını önlemiş oluyor. Ve vurgun yemesini önlemiş
evet,
oluyor.
Bu teknik yüzücüler tarafından kullanılıyor.
Evet,
ama
dalgıçlar kullanıyor.
Bunu nasıl yukarı çıkmaları gerektiğini uzun eğitimlerden sonra anlıyorlar.
Evet.
Ve yanlarında böyle eğitmenler oluyor. Şimdi bu hayvan cahil bir hayvan. Yani evet. Hiçbir şey bilmiyor. İşte o gazla beraber vurgun yiyeceğini nereden akıl etsin? Edemez
beynine,
yani.
Kuş beynine nereden bilsin bunu?
Nereden yani öğrendi? Test etmiş olması gerekiyor. Test ederse de zaten öldüğü için bunu aktaracağı, bilgiyi aktaracağı birisi yok zaten.
Evet.
Yani normalde de aktaracağı birisi yok. Yani öğrense, ya işte böyle bir şey oluyor, bak haberin olsun, sen de işte DNA'na bunu işle, gelecek nesillere de bir faydamız olsun gibi bir konu yok zaten.
Evet.
Yani ilk var olduğu anda, yani yaratıldığı anda mutlaka o şekilde olması gerekiyor. Derisi çok farklı bir yapıyla kaplı, Allah o şekilde yaratmış ve çok değişik, Cihaz Hocam dediğin gibi tekniklerle çok, biraz önce gördüm, çok hızlı yüzüyor. Yani normal insan yanında duramıyor zaten yani. İnsandan kat daha hızlı. Yani öyle sürat motoru gibi gidiyor suyun altında. Evet. Maşallah. Yani bu bize Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Yoksa atomlar bir araya gelip böyle bir sistem oluşturmuştur, trilyonlarca da içinde bilgi vardır demek bir safsatadan başka bir şey değil.
Ne kadar sevimli ya. Yani. İnsan böyle sarılası geliyor değil mi?
Maşallah.
O kadar tatlı bir şey maşallah.
Allah sevimlilik vermiş yüzüne.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani severim, iyi gösterelim diye. Yani bu yüzden bilim dünyasında, bu pek çok bilim dergisinde de yayınlandı zaten, dalma şampiyonu diye geçiyor.
Maşallah.
Artı bu derin dalış tekniğini kullandığı için de, bakın derin dalış tekniği, ya bunu yani bir profesyonellik gerektiren bir şey. bir hayvanın kendi başına yapamayacağı bir şey olduğu ortada.
Evet.
Bu ne demek? Allah ona ilham ediyor, Allah ona emrediyor. Bu tekniği kullanıyor. İnşallah. Evet, yani inşallah. Bir akıl var mı? Var. Bu kuşun aklı mı? Değil. İnsanın aklı mı? İnsan hani düşünebiliyordu, yalnızca düşünebilen insandı. Hayır, öyle bir şey de yok. Bizimle de bağlantısı yok. Demek ki onu yaratan Yüce Rabbimizin aklı. Evet, Allah ona emrediyor, o şekilde davranıyor. Niye ama peki böyle oluyor? İşte Allah'ın ayeti olsun diye Allah bu şekilde yaratıyor ki düşünüp İnşallah. Akıl edebilen insanlar bu şekilde Allah'ın yaratma örneklerini görüp Allah'ı dönsünler, Allah'ı tanısınlar. İnşallah. Allah'ın yaratma sanatını, sonsuz bilgiyle nasıl yarattığını anlasınlar, görsünler ve Rablerine dönsünler, yönelsinler diye.
İnşallah.
Boş yere değil.
İnşallah. Tabii İnşallah. Bütün olağanüstülükler Allah'ın kudretinin tecellisi. Yani mesela burada bir bazen işte diyelim bir insan pilot oluyor değil mi? Pilot olurken uzun yıllar eğitimden geçiyor. 2 yıl diyelim eğitimden geçiyor. Oradaki cihazı onu teslim etmeden önce bir öğreniyor. Pratik eğitim alıyor. Sonra çıkıyor. Burada da aslında vücuduna baktığımızda bu hayvan mükemmel bir teknoloji. Yani o aşağı iniyor. Hızı mükemmel. Orada yüzeyi mükemmel. Sürtünme çok az. Her tarafını incelerseniz her tarafı mükemmel. Ama o mükemmel aygıtı kullanma da mükemmel. Bu ise halbuki hayvana bakıyoruz. Dediğin gibi kuş gibi bir hayvan.
Evet.
Ondaki o tecelli eden o üstün şuur ondan olmadığı belli. Demek ki Allah'ın tecellisi inşallah.
Evet, inşallah. Tabii ki. Bir de yani evrimciler sürekli diyorlar işte canlılar yavaş gelişmelerle işte türemişlerdir. İşte ilk başta ilkel canlılar vardı, sonra biraz daha gelişti, sonra en gelişmiş insan oldu gibi bir safsata. Şimdi bakıyoruz canlılarda böyle bir şey yok. Yani doğaya bakıyoruz, ilk oluşan bakteriler şu anda normal bir hayvanın, işte kuşların, sürüngenlerin, hatta insanın yapamadığı işlemleri yapıyorlar bakteriler.
Evet.
Sonraki canlı, bir başka bir canlı, mesela şahine bakalım. Gözüyle normal bir yere baktığı zaman orayı yakınlaştırabiliyor. Yani bizim kameralarda zoom yapma diye bildiğimiz işlemi
yakınlaştırma
işlemini o hayvan yapabiliyor kendi gözünde. Şimdi bu canlıya bakıyoruz. Yüzme sistemi muhteşem. Çok hızlı yüzüyor. Şimdi evrimcilerin mantığıyla bakacak olursak o zaman gelmiş geçmiş tüm canlıların böyle en güzel özelliklerinin insanda birikmiş olması gerekirdi. Yani biz gözümüzle zoom yapabiliyor olmamız gerekirdi. En hızlı yüzen biz olmamız gerekirdi. İşte başka canlılar var mesela. Kendine has özelliği. Dünyada onu en iyi o yapıyor. Mesela işte dün baktık arı kuşu var. Yani dünyanın en iyi uçucu kuşu olarak gösteriliyor. En iyi uçucusu olarak gösteriliyor. Bilim adamları tarafından. Bizim o şekilde uçabiliyor olmamız gerekiyordu.
Ya evrimci deyince bir defa şunu herkes bir defa çok iyi anladı zaten.
Evet.
Nedir? Allah'ı inkar etmeye çalışan insan. Allah'ı inkar ettirtmeye de çalışan insan aynı zamanda. Yani insanları evet. saptırmaya çalışan felsefe olarak karşımıza çıkıyor. Bir ideoloji bu. Bu dini nasıl propagandasını yapıyorlar? Bir defa anlatıyorlar. Doğa gerçekten çok harika gerçekler ortaya koyuyor. Veriler ortaya koyuyor. Bunları anlatıyorlar. Pengueni de yine bunlar belgesini çektiler. Belgeselini, biz onlardan mesela yararlanarak aldığımız pek çok görüntüler var. Alıyor, anlatıyor. Sonra ne diyor? Penguen bunu böyle geliştirdi diyor. Şimdi geliştirdi ne demek? Şimdi bunun laboratuvarı mı var? O zaman çok büyük bir medeniyet kurmuş olması lazım penguenin.
Evet.
Ondan sonra dalış tekniğini geliştirmiş olması lazım. İşte deneme yanılma bunun eğitimini veriyor olmaları lazım yeni yetişen penguenlere. İşte belli bir süreçten geçtikten sonra işte dalış sertifikası mı veriyorlar kendi aralarında? Böyle şey de yok. Ama bakıyorsunuz bunu bütün hayvanlar için yapıyorlar. İşte diyorlar kuş böyle bir uçuş tekniği geliştirdi diyor. Ya nasıl olur bu teknik geliştirmek geliştirilebilen bir şey değil. Yani bunun daha ilkel, daha sonra daha kompleks hali yok. İlkel hali yok ki böyle bir geliştirme safhaları, evreleri olsun.
Bir de DNA'sını ekleyemez ki zaten.
Atıyorlar bunu yani evet. Ama bir yalan bu.
Evet.
Burada amaç ne? Bir defa bütün bu ayetleri Allah'ın varlığının delillerini görmelerinin ardından sırf vicdanları kabul ettiği halde sırf büyüklenme sebebiyle inkar ettiler diye Allah buyuruyor evet, ayet-i kerimede.
İnşallah
sınırım. Sırf büyüklenme nedeniyle. Neden? Çünkü bu insanlar kendilerinin üzerinde kulluk etmeleri gereken bir mercinin varlığını kabul etmek istemiyorlar. Kabullenmek istemiyorlar. Çünkü o merci hep var. Allah hep var. Ama onlar Allah'ın varlığını reddediyorlar. Neden? Çünkü ederlerse ona kulluk etmek durumundalar. Allah'ın istediği şekilde yaşamak durumundalar, mecburiyetindeler. Evet. İşte böyle bir
belki
yola kendilerini koymamak için.
Belki de atılmak durumundalar aynı zamanda.
Böyle bir duruma girmemek amacıyla ben diyor onu düşünmek istemiyorum, ben o konuya girmek istemiyorum, o benim dışımda. Böyle laf oyunlarıyla bakın kendini kandırmış oluyor en fazla. Evet. Çünkü ayetler, deliller hep orada var. Hepimiz öleceğiz, hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız ve bunları sen gördün mü diye sorulacağız. Sorguya çekileceğiz. Sorgu diye geçiyor. Sorguda ne sorulur? Bunlar sorulacak tabii ki. Sen dünya hayatını nasıl yaşadın sorulacak. Bu kadar verileri gördün, gerçekleri gördün, imtihan oldun ve buna karşı hangi hareketi seçtin? Bir sürü seçenek kondu karşına. Sen doğruyu mu seçtin, yanlışı mı seçtin? Doğru da yazıyordu, yanlış da yazıyordu. Sana bildirilmişti ilahi kaynaklarda. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti sana. Bunlara göre hareket ettin mi, etmedin mi? Hesaba çekileceğiz. Hesap günü diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bunları reddediyorlarsa onlar demek ki zaten bunu kabullenmişler. Hesap gününde ne cevap vereceklerini artık orada geniş geniş hocamızın ifadesiyle çok geniş vakitleri olacak inşallah. Sonsuza dek onun hesabını verecekler. Ama şimdiden de zaten vicdan azabı çekiyorlar. O yüzden evet. Stres var. O yüzden sarhoş olmaya çalışıyorlar. Değil mi? Bir insan sarhoş olmaya çalışır mı ya? Nedir? Bunun hiçbir mantığı yok değil mi? Sarhoş olmak. Sarhoş olmak ne demek? Unutmaya çalışmak. Neyi unutmaya çalışıyor? Gerçekleri unutmaya çalışıyor. O sarhoş dünyasının içinde yani yok olmayı isteme gibi bir durum aslına bakarsanız bu durum. Evet. Gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, ne kadar sarhoş olursa bakıyorsunuz hafta sonu oluyor hemen içkiye veriyor kendini. Tüm hafta sonu sarhoş çalışıyor. Neden? Hafta içi çalıştığı için mecburen ayık olmak durumunda İnşallah. Olduğu için. Yoksa hafta içi ayık olmak durumunda olmasa onda da belki sarhoş kalacak.
Allah kendisinden yüz çevirendi. Hayatı böyle dertli, sıkıntılı, evet. Böyle bunalım dolu yaratıyor. O yüzden de hani akıllı bir seçim değil. Hakikaten çok akılsızca bir seçim oluyor. Yani bu kendilerini de zulmetmiş oluyorlar inşallah.
Evet. Allah ayette zaten az gülsünler, çok ağlasınlar diyor inşallah. İnşallah. Edenler için.
İnşallah. Şimdi ben bir şey göstereceğim de bu dördü alabilir miyiz hocam? İki inşallah. Şimdi bu hücrelerin içinde çok büyük bir bilgi teknolojisi var. Bu bilgi teorisi özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yani 1940'lı yıllardan itibaren ortaya çıktı. Bütün iletişimin temeli buna dayanıyor. Nasıl bir bilgi bir yerden başka bir yere aktarılır? Uygun kodlama teknikleri nelerdir? Bunun üzerine inşa edilmiş bu. Şimdi hücreye baktığımızda hakikaten müthiş bir bilgi teknolojisi gözüküyor. Bilgi maddeden farklı bir şey. Maddeyle yazılır. Yani madde kullanılır ama maddenin üzerinde bir şeydir. Maddeden apayrı bir şeydir. Zaten Kim Mataisen'in de bu yönde itirafları oldu. Dediler ki yani biz doğayı sadece madde olarak görüyorduk ama bilgi yönü düşünmemiştik. Ondan dolayı hata ettik şeklinde itirafları var. Şimdi burada o kadar fazla mucize var ki sadece bir tanesini ele alacağız. Şimdi proteinler temel yapı taşları. Hücredeki büyük temel yapı taşları. Bunlar da amino asit dediğimiz şeylerden, moleküllerden oluşuyor. Bunlar da canlılarda 20 çeşidi kullanılıyor proteinlerde. 20 çeşit amino asit. Bunun bilgisi nerelerde yazılı diyoruz? DNA'lardan. Bir defa bu büyük bir mucize. Amino asitin bilgisi başka moleküllerce yazılıyor. Şimdi burada bir bilgi teorisi konusu var. Deniliyor ki 20 çeşit harf nasıl bir kodlamayla kodlanır? Yani bunu bu soruyu sorulduğunda, çözümü düşünüldüğünde DNA'da mükemmel bir cevap görüyoruz. Orada her harf için 20 çeşit amino asit için üçlü bir kodlama tekniği kullanılıyor. Yani bakın birbiri peş sıra harfler var ama o birbiri peş sıra harflerin üçerlisinin bir anlamı var. Bunlara kodon deniliyor. Yani bu mesela 2 olsa ne olur? 4 olsa ne olur? 5 ne olsa olur? Tesadüfler bunların ayrımını yapamaz. Yani sayı nedir bilmez zaten. Baktığınızda çok çeşitli seçenekler var. Buradaki seçenek en mükemmeli. 3. 2 olsa olmuyor. 4 olsa çok fazla ifade çeşidi var. 20 tane harf için, 20 tane amino asit için 4 tane harf kullanmak gereksiz. 3 en makulü. Neden öyle? 3 çeşit harfle 64 çeşit bilgi kodlayabilirsiniz. Ama 20 çeşit amino asit var. Burada ne oluyor? 20 çeşit amino asit, mesela şurada tablo görüyoruz. 4 çeşit harfle burada şuradaki üçerli bilgiler 4 çeşit harfi gösteriyor. Burada 64 tane harf var. Ama o 64 harfin her biri bir şeye karşılık geliyor. Bu bunların 60'ı şeye denk geliyor. Amino asit bilgisine denk geliyor. 60'ı direkt amino asit bilgisine denk geliyor. Bunlardan 20 çeşit amino asit kodlanıyor. Bazı amino asitler fazla harflerle kodlanıyor. Bu neyi sağlıyor? Hataya karşı, olası bir hataya karşı koruma sağlıyor.
Hassasiyet oluyor.
Hassasiyet oluyor. Şimdi bunu nereden düşünsün tesadüfler? Yani bir bilgi var. Üçlü bir kodlama sistemiyle yaptım. Ama elimde fazla bir veri kaldı. Yani 20 tanesi yeterdi normalde. 64'ten 20'yi çıkartırsanız ne olur? 44. 44 tane boşta bilgi var. Bunları normalde kullanması gerektiğini düşünmez bile tesadüf.
O zaman burada bir hesap var en basitinden. Evet. Yani ilkokul öğrencisinin anlayacağı şekilde söylemek gerekirse.
Evet.
Burada bir hesaplama var.
Evet, inşallah.
İleriye yönelik olarak amino asit kimin işine yarayacak? Hücrede işte proteinlerin yapı taşları.
Evet,
bunları
inşallah.
Bunların kodlanmış olması ve üretiliyor olması gerekiyor. Buna yönelik olarak en temelde ham madde bunlar. Ham madde üretimi söz konusu burada.
Evet, inşallah.
Yani bütün bunlar bir hesap, plan, düzen, organizasyon. Bu kelimeler ne anlama gelmiş oluyor? Akıl ve şuurun varlığını
evet,
ortaya
inşallah.
Koyuyor.
Evet, inşallah.
Bu da Yüce Rabbimizin tabii ki şuuru, aklı. Hücrenin Hücresi. Değil, benim farkında olmadığım bir akıl ve şuur.
Evet.
Ki zaten farkında bile olduğum takdirde profesör oluyor ama kendi vücudumdaki işleyen biyokimyasal reaksiyonlara hiçbir şekilde müdahalemiz evet. zaten olamıyor.
İnşallah. Burada o kadar fazla detay var ki. Yani mesela buradaki aynı amino asit için, mesela burada prolin amino asitini alalım. Şuradaki 4 tane çeşit de ifade ediliyor prolin amino asidi. 4 çeşit harf dikkat edilirse, son harfi dikkate alırsak bir mutasyon olduğu takdirde şu üçlü dizide
bir bozulma olsa, eksilme olsa
yine timin mesela sitozin attığı nükleotide dönse, harfe dönse hala aynı prolin kodlanır. Yani o mutasyona karşı bir koruma sağlanıyor. Hı. Öyle mükemmel bir seçim var ki mutasyon olsa bile yani her mutasyon elbette şey olmuyor ama göreceli olarak kim mutasyonlara karşı bir koruma sağlanıyor. Yani öyle alakasız bir seçim de yok. Yani mesela bir harf burada prolin, şuradaki çok alakasız bir harf başka bir prolin de ifade etmiyor. Öyle mükemmel ayarlanmış ki, yani belli çok şuurlu bir seçim bu. Hmm. Orada nokta mutasyona karşı göreceli olarak korumalar var. Bir, bunu tesadüf akıl edemez. Ayrıca kimi şeyler de, bu 64'ün 4 tanesi de kendi içine ayrılıyor. Bir tanesi başlangıç, bir tanesi de sonlandırma. Sonlandırmayla, çünkü bir protein dizisi en nihayetinde sonlu bir bilgi birikimidir. Her bilginin bir başı ve sonu vardır. Bu baş ve son bilgi işareti de bu bilgiden biraz daha farklı bir şey. İşaret anlamındadır. Bakın yani burada kitabın ilk sayfası başlıyor. Burada da kitabın son sayfası bitiyor anlamında apayrı bir işaret. Evet. Bu bilgi de kodlanmış. Bu amino asitten bambaşka. Amino asit de değil bu. İyi ki amino asit gerçeği. Metiyonin diye amino asit. O da başlangıç anlamında. Sonuncusu 3 çeşidi. Bunlar da proteinin bilgisinin bittiğini ifade ediyor. Bir amino asite de denk gelmiyor. Burada 64 çeşit seçeneğin tamamı mükemmel bir bilgi teorisi eşliğinde kodlanmış. Mutasyonlara karşı bir kodlanma var. Harf zayiatı yok. Yani kelimelerin zayiatı yok. Ondan sonra kelimelerin uzunlukları az seçilmemiş. Az seçilse proteinler ifade edilemeyecek. Çok seçilse gereksiz yere 20 çeşit şey için fazla bir israf olacak.
Evet.
Yani israf yok. Zeka mükemmel, mutasyonlara karşı koruma var. Ve başlangıç ve sonlandırmayla alakalı işaret şeyleri var. Her yönüyle mükemmel bir düşünce var burada.
Evet. Tabii burada hep yani materyalist zihniyete sahip insanların kullandığı bir terim. Aslına bakarsanız bilgi teorisi kavramı. Burada artık teori olmaktan çıkmış. Bilginin varlığı kesin ve net. Çünkü DNA'nın zaten bilgi teorisi DNA'nın varlığıyla beraber. Yani doğada bir akıl var mı? Doğada bir bilgi akışı var mı? Dan yola çıkarak ilk olarak ortaya atılmıştı. Biyolojideki kullanım açısından söylüyorum. Ve bakıldı ki hakikaten ne var? DNA zaten orada duruyor. Bilgi duruyor. Artık teori olmaktan çıkmış durumda. Yani bilgi var mı? Var. Şuur var mı? Var. O zaman onu yaratan bir akıl var. Yani evet. Akıl derken yani aklın sahibi de var. Onu demek istiyorum.
Evet,
o aklın sahibi de tabii ki ne o şuursuz moleküller, şuursuz proteinler, şuursuz amino asitler, şuursuz hücre, şuursuz DNA değil. Ancak onu yaratan Yüce Rabbimiz. Evet.
Yani bu evet, buradaki inşallah. Durum şuna benziyor. Mesela bir yere geldiniz, hiç ıssız, bilmediğiniz bir yer. Orada başlangıçta bir yazı var, hoş geldin. Şimdi o hoş geldin yazısını gördüğünde bir insan der mi ki yani buradaki taş, toprak, işte rüzgar, şimşek çaktı da o levha meydana geldi. Onun içinde de etraftaki işte neticede mürekkebi maddeden meydana değil mi? Gelmemiş mi? O maddenin rastgele etkileşimleriyle oraya yazıldı denir mi? Hiçbir akıllı insan demez. Burada da öyle. Yani mesela proteinin bilgisi için bir hoş geldin dizisi var. Ondan sonra işte içeri giriyorsunuz şehre. İşte diyor ki burası işte şeydir. Sağlık birimidir. Şurası kütüphanedir. Şurası Ankara'ya doğru giden yoldur. O tarz bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Bunlar da var. Ondan sonra da işte şehri gezdiniz. Bitmek üzere sınırına geldiniz. Tekrar görüşmek üzere diye bir yazı gördünüz. Bunların her biri belli ki bir şuurla yapılmış. Yani hiç kimse en beyinsiz insan bile demez yani bu tesadüfen bunlar oldu demez. Diyorsa o ayrı bir vakadır. O zaten yani özel. Yani o
ya çok özel yani. Evet. Onların durumu gerçekten.
Buradaki daha da özel. Yani çünkü buradaki bilgi bizim dünyadaki gördüğümüz bilginin toplamından daha fazla. Bir hücrede 950 cilt Anna Britannica ansiklopedisine denk bilgi var. Bir hücrede.
Bin hücre, bin cilt.
Evet, bu insanda böyle. İşte kuşta ayrı, değil mi? Sinekte ayrı, sürüngende ayrı. Milyonlarca tür var. Her birinde apayrı bilgiler. Bakteride ayrı. Bakterideki bilgilerin çoğu bizde bile yok. Yani mesela amino asit sentezi yapılıyor. Hani diyorlar onlar cahil kafalarıyla insan daha ileri gelişmiş bir hayvandır. Halbuki çok beyinsizce bir laf. Çünkü biz amino asitlerin yapabildiği çoğu şeyi yapamıyoruz. Yani en temel şey nedir? Protein. En temel yapı taşı nedir? Amino asit. Ancak yarısını yapıyoruz. Yani bir bakteri kadar olamıyoruz yani o konuda. Evet. Vitaminlerin çoğunu zaten dışarıdan almaya mahkumuz. Vitaminleri dışarıdan alıyoruz. Ondan sonra mesela bir azotu bağlayamıyoruz. Azot en basit bir molekül yani.
Azot. Bitkilerden hazır olarak geliyor bize. O da o,
bitkilerden o da onlar da bak çoğusu bakterilerden alıyorlar.
Evet.
Yani o en ilkel gördükleri canlı mesela bugün bir teknoloji var. Azotu havadan almaya yönelik çok çok yüksek sıcaklıkları, çok çok yüksek basınçları atmosferin kaç kat fazlasına çıkıp ancak alabiliyorlar. Bakın bir bakteri ufacık boyutuyla şu oda sıcaklığında bir ortamda bizim atmosfer basıncında bizim endüstrimizin kat be kat ilerisinde bir iş yapıyor. Azotu bağlıyor. Biz bunu yapamıyoruz ama.
Ve o kadar da hayati bir eleman, element yani azot. Yani
evet, en temel yapı taşı yani.
Ve biz bunu ihtiyacımız olan şey Allah mikropları vesile kılmış.
Evet, inşallah.
O şekilde hayat, bir denge var.
İnşallah. Hayatta bir bütünlük var. Yardımlaşma var. Kardeşlik var. El ele verme var. Destek olma var. Bu evrimciler hakikaten çok cahil. Yani bunlar hayatı böyle bir yaşam mücadelesi olarak görüyorlar.
Çatışma olarak
görüyorlar. Ondan dolayı zaten berbat bir hayatlar oluyor. Halbuki Allah hayatı çok güzel yaratmış. Yani bir fabrikanın çarkları gibi herkes el ele birbirine yardımcı oluyor. Ve mükemmel bir ahenkle oluyor bu. İnşallah. İnşallah.
Yani zaten doğada trilyonlarca, katrilyonlarca bilgi var. Yani Serdar Hocam dediğin gibi yani bilgi teorisi denen konu zaten bundan bahsediyor. Yani işte bir yerde bir şey bulsak, işte bir kağıt bulsak mesela, hadi o madde dediğin şey tamam, hadi o da oluşmaz da hadi oluştu diyelim. Mürekkep dediğin şey de madde. Tamam hadi o da oluştu diyelim. Fakat hiçbir zaman o mürekkep o kağıdın üzerine döküldüğü zaman orada bir şeyle ilgili bir bilgi oluşmaz. Yani bilgi için mutlaka bir bilgi sahibinin olması gerekiyor. Bir aklın olması gerekiyor. Bir şuurun olması gerekiyor.
Evet, inşallah.
Yani evrimcilere kalsa ya bizim DNA'mızda 3.2 milyar tane harf var ve milyonlarca bilgi var. Değil mi? Yani burnumuzun hangi açıyla mesela ucunun hangi açıyla döneceği, bu yandaki kıvrımların nasıl olacağı, işte gözümüzün mesela bu çizginin ne kadar uzunlukta olacağı, gözümüzün içindeki yuvarlağın çapı. Şimdi biz bir projeye baksak, bununla ilgili mesela önümüze dökülse, insanın vücudundaki bilgilerle ilgili, DNA ile ilgili böyle kağıt üzerine dökülse herhalde insanlar o zaman daha çok şaşırabilirler. Yani evet. Normalde bir inşaat projesine baktığı zaman bir insan hayran kalıyor değil mi? Ya bunu nasıl çizmiş diyor bu İnce mimar, ince, bu mühendis. Bununla nasıl uğraşmış diyor. Böyle işte çizgiler, bunun ayarları, bak diyor burada ölçmüş diyor bunu.
Milimetrik hesaplar.
Milimetrik hesap yapmış evet. diyor ya. Bu ben diyor yani ona hayran kaldım diyor. Gerçekten muhteşem diyor.
Çok temiz bir çalışma, titiz
evet,
bir çalışma.
Evet çok temiz diyor. Biz DNA'yı şimdi o şekilde, aynı şekilde kağıda dökmeye kalksak, Serdar Hocam dediğin gibi yani 950 tane ansiklopedi kadar bir bilgi var. Biz şimdi illa o ansiklopedileri o şekilde görmemiz mi gerekiyor yani bunu hayret etmemiz için? Belli ki yani düşünelim, o kadar bilgiyi Allah tek bir hücrenin içerisinde koymuş. Tek bir hücre yani gözle göremediğimiz milimetrenin işte kaçta biri yani çok daha küçüğü bir bölüme Allah bunu sığdırmış ve 100 trilyon hücrenin de tamamına koymuş bu bilgiyi. Yani biz burada şimdi bir mimarın yaptığı çizime gördüğümüz zaman bir hayranlık duyuyorsak, onun katrilyon çarpı katrilyon kadar daha fazlasını Allah'ın hücrede yarattığı sanata karşı duymamız gerekiyor. Hayreti ve teslimiyeti inşallah. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi diyor Allah Fussilet suresi 53. ayette.
İnşallah.
Hem diyor afakta Allah göstereceğim hem de kendi nefislerinizde göstereceğim. Yani her yerde Allah gösteriyor delillerini. Bakıyoruz dünyaya güneş etrafında dönerken 2,5 milimetrelik bir sapma yapıyor. Kilometrede bir. Bir kilometrede 2,5 milimetre sapıyor. 2,5 milimetre derken o güneş etrafındaki dönen eksenini o şekilde koruyabiliyor. Normal dünya böyle dümdüz gidiyor olsa güneş burada, dünya dümdüz devam eder. Ama 2,5 milimetre sürekli saparak onun etrafındaki eksenini koruyor. Şimdi eğer bu 2,5 metrelik sapmada milimlik bir değişiklik olsa, mesela 3,5 milim sapsa, belli bir süreden sonra bir bakacağız dünya ile güneş arası iyice açılmaya başlayacak. Veyahut da kapanmaya başlayacak. Milimetrelik sapmayla. Belli bir süreden sonra bir bakacağız. O sapma yüzünden ya dünyadaki her şey donmaya başlayacak ya da kavrulmaya başlayacak. Bak yani 2,5 milimetrelik bir sapma var ve muhteşem bir ayarın göstergesi. Yani 2,5 milimetre sapma misketteki 2,5 milimetrelik sapma değil. Dünyadan bahsediyoruz. Yani normal biz dünyanın içerisinde bir toz tanesi gibiyiz. Zaten dünyayı uzaydan gördük şu anki teknolojiyle. Devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Bu 2,5 milimetrelik bir sapmayla korunuyor. Burada Allah'ın muhteşem sanatı ve aynı zamanda şefkatini görüyoruz biz. Yani gerçekten Allah'ın verdiği nimetleri şükretmemiz zaten gerekiyor. Bir de üstüne kalkıp hem şükretmeyip bir de Allah'ın varlığını da inkar etmeye kalkmak, yani Allah Kur'an'da zalim olarak nitelendiriyor zaten.
Bu gerekmek hem Allah'ın bir emri hem de Allah bizim içimize koymuş bunu. Yani mesela bir insan bir ufacık bir iyilik yaptığında değil mi? Ona karşı bir teşekkür hissi oluşur.
Evet.
Halbuki bakıyoruz sayısız nimeti Allah bize vermiş. Şu bütün evrene baktığımızda bazen öyle filmler oluyor değil mi? Gösteriyorlar. Her şey kurak. Böyle görece böyle şey zorlu bir ortam. Hı hı. Yani yüksek sıcaklıklar veya aşırı düşük ısılar, müthiş fırtınalar. Ama bir anda bakıyoruz dünyaya cıvıl cıvıl. Böyle canlarıyla o mesela kimsenin el değmediği yerlerde müthiş manzaralar var.
Evet.
Denizi, işte ağaçları, bitkileri, canlıları. Yani insan böyle içi coşuyor gördüğünde. Şimdi
Allah nimeti hepsi.
Maşallah. Tabii. O kadar güzel Allah yaratmış ki. Yani insan böyle gördüğünde içim muhteşem açılıyor. Ve Allah sana onu sunmuş yani bir görüntü olarak. Sen hayatında da böyle sayısız sana nimet vermiş. Mesela bir şey içiyorsun, su içiyorsun, hoşuna gidiyor. Elma yiyorsun, mandalina yiyorsun, böyle dilimlenmiş senin için özel. Eline uyacak şekilde yani çok acayip. Rengi güzel, kokusu güzel, sağlıklı. O kadar böyle fazla nimet var ki. Yani normal baktığında her şey senin için bir güzellik. Yani sana birisi bir hediye verdiğinde ona karşı bir muhabbetin oluyor. Ama Allah seni sayısız nimetle donatmış.
Evet.
İnşallah.
Şimdi, dediğin konuyla ilgili bir video var ama.
Şeyle ilgili de ben geçmeden hemen şunu eklemek istiyorum. Şimdi normalde toprağın altında bir tane hard disk bulsanız herkes şaşırır. Acaba bu hard disk işte kaç yıl önce eskiden bir medeniyet varmış hard disk yapmışlar bakın falan dersiniz. Bizim hücrelerimizin içindeki DNA bir hard diskiden kat ve kat üstün yani karşılaştırılamayacak ileride çok daha ileri bir teknoloji arz etmiş oluyor. Çünkü milimetrenin 100 milyarda birinde daha küçük bir yere sığdırılmış 950 cilt ansiklopedi bilgisi söz konusu burada.
Evet.
Bu tek bir hücre için böyle ama bu tek hücreden bahsetmiyoruz. Vücudumuzda 100 trilyon hücre var.
Evet.
100 trilyon hücrenin her birinde zaten bu var. DNA bilgisi var. Artı hayvanlar var. Alabildiğince milyarlarca. Artı milyarlarca yine insan var. 7 milyar insan şu anda var zaten. Bitkiler var. Bitkilerde de yine aynı şekilde her yerde bakıyorsunuz zaten bilgi var. Yani hiçbir şekilde reddedilemeyecek bir durum söz konusu burada. Yani nereye baksanız Allah'ın sonsuz bilgisiyle karşılaşıyorsunuz.
İnşallah.
Şimdi ağaç nasıl ayakta dik duracağı, güneş ışınlarının nasıl yönleneceği, fotonları nasıl yakalayacağı, bunların hepsi bakıyorsunuz onun DNA'sında var. İnsana bakıyorsunuz hangi hormonların ne zaman, hangi sene, kaç yaşında nasıl üretileceği hepsi programlanmış. Tesadüf diye bir şey zaten söz konusu değil. Kaos onların beklentisi yani inançsızların, Allah'a iman etmeyenlerin felsefesinin temeli olan kaos. Yani tesadüf mantığı hiçbir şekilde kainatta yok.
Evet.
Yani mikro düzeyde olsun, makro düzeyde gezegenler anlamında büyüklüğünde olsun. Hiçbir şekilde kaos diye bir şey söz konusu. Tesadüf yok. Her yerde düzen, intizam, nizam var.
İnşallah.
Bu da Allah'ın apaçık varlığının delili.
İnşallah.
Yani bir tane, iki tane değil, trilyonlarca kere, trilyon kere, trilyon kere, trilyon. Her yeri Allah'ın ayetleri kaplamış, sarmış durumda.
İnşallah.
Maşallah.
Bir ara verelim isterseniz. İnşallah. Aradan sonra devam edelim. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz inşallah. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Onur Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Allah'ın yarattığı bütün canlılarda yani bir genetik vataryaya sahip virüsünden koskoca mesela balinasına kadar karada, havada, denizde her canlıda muhakkak ibretler var inşallah. Bunlardan bir tanesi de kanguru. Kanguru biliyoruz. Biliyorsunuz Avustralya'da en çok yaşıyor. Çöl ortamında, sıcak ortamda yaşamak için çok önemli donanımlar var. Allah onu da öyle tecelli etmiş. Ama bugün anlatacağım konu şu. Özellikle kangurunun. Üremesi, doğumu. Çok önemli hadiseler var orada. Yani Allah'ın böyle ibret vesilesi kıldığı. Mesela hani insanları düşünmeye sevk edebilecek çok önemli iman hakikatleri var. Şimdi ekranda gördüğümüz bu kangurunun bir de gördüğünüz gibi orada ne var? Yavrusu var. Şimdi bu da yavrusu. Şimdi bu yavrusunun bir hikayesi var. Bu hale gelene kadar bakın nasıl evrelerden geçiyor. İzleyelim. Bakın şimdi şu an anne doğum yaptı. Bu biliyor musunuz? O az önce resimde gördüğümüz kangurunun küçücük hali.
Kesenin bu, içine doğuyor değil
evet.
mi?
Doğduğunda halen embriyo safhasında. Yani henüz daha doğum tam gerçekleşip de yetişkin bir canlı olarak çıkmıyor. Burada bakın gözü olmayan, kulağı olmayan, şuursuz, embriyonik hücre yığınına oluşan bir canlı burada hareket ediyor. Nereye gideceğini nasıl biliyor? Annenin doğum kanalından çıktı, ön taraftaki keseye yolculuk yapıyor. Bak evet. Anne de yönlendirmiyor burada. Annenin
tüylerin arasından geliyor.
Evet. Annenin el kol hareketleri yok. Evet. Allah'ın izniyle, onun Allah'ın ilhamıyla inşallah maşallah. Gözleri yok gören. Şimdi o gözler orada var gibi görünüyor ama normalde tam henüz olgunlaşmış görmüyor. Gözler değil. Evet.
Kazanmamış daha.
Evet. Ne duyuyor ne duyuları tam çalışıyor. Şimdi yolculuğuna devam ediyor. Yani tüyler bile ne kadar büyük geliyor ona şu an. Maşallah. Ormanın içinde değil mi? Çalılıklarda gidiyor gibi.
Çok güzel.
Hiç kanguruya da benziyor mu şu? Hiç benzemiyor ya.
Hayır.
Bu hedef bölge burası.
Maşallah.
Şimdi geldikten sonra burada bakın. Gördüğünüz gibi kanguru orada bir meme var. Yani bu
kangurunun kesesinde 4 tane ayrı süt kanalı var. Tamam mı? Bu 4 tane süt kanalından bir tanesini bulup ondan süt emiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu embriyo daha ilk buna neonat deniliyor bu canlıya. Neonat haldeyken annesinin o 4 tane süt kanalından bir tanesinden almak gerekiyor o sütü. Bu çok önemli. Bunu alıyor ve hayatına buradan devam ediyor. Ve annenin tabii ona göre de 4 ayrı süt üretme kapasitesi var. Bir de öyle bir konu var. Hepsi burada bakın. Bir programlanmış, senaryosu yazılmış, daha önceden yazılmış bir film gibi hatasız işliyor. Ve hayvan annenin karnında şimdi bir anda büyüme safhasına geçtik. Şu anda büyüdü. Artık uzuvları çalışır halde ve şu an annenin karnından çıkıyor. Yani embriyo halindeydi oraya girdiğinde. Şimdi çıkıyor ve zıplamaya başlıyor.
Maşallah.
Gördüğünüz gibi. Maşallah.
Allah çeşit çeşit örneksiz yaratan maşallah. Evet. Maşallah. Bu da çok orijinal bir yaratış şekli değil mi?
Evet.
Hiç başka yani. Yerde örneğine rastlamadığımız maşallah.
Bir de burada yani ben kendi tefekkürüm olarak söyleyeyim bunu inşallah. Şimdi Allah niye böyle bir şey acaba yaratmış olabilir diye düşündüm. Şimdi kangurunun mesela bir ördeğe bakıyoruz. Ördek çok normal böyle pıtı pıtı yürüyor. Arkasından yavruları geliyor. Veyahut da bir köpeğe bakıyoruz yine aynı şekilde. Ama bu kangurunun böyle ilerlemesi, bir yere gitmesi gerçekten çok dengesiz. Yani böyle bir tarafa zıplıyor, oradan böyle tam tersi bir açıyla başka bir yere zıplıyor. Bir zıplıyor, 2-3 metre birden gidiyor falan. Yani yanında yavrusunu taşıyacağı Allah en güzel sistemi vermiş ona. Yani yavrusunu alıyor, kesesine koyuyor, rahat bir şekilde istediği yere zıplıyor. İşte nereye gitmek istiyorsa gidiyor. Eğer öyle bir şey olmasaydı gerçekten yani hareketini çok fazla kısıtlardı. Yavrusu onu takip edemezdi hiçbir şekilde. Allah gerçekten çok büyük bir nimet olarak vermiş. Bir de şimdi süt emiyor orada. Biraz önce Onur Hocam bahsettin. Yavru kanguru. Eğer bu süre zarfı içerisinde bir kanguru daha eğer doğarsa...
Doğuyor evet. Devam
var. Ha devam var. Tamam inşallah.
Yani doğarsa dediğim gibi şöyle bir iman hakikati var orada. Eğer dışarıdaki ortamda yeteri kadar besin yoksa... Bakın şöyle bir konu var. Erkekle çiftleştikten sonra yumurta hücresi döllendi. Yavru embriyo safhasında bölünüp çoğalmaya hazır. Bak o andayken eğer dışarıda yeteri kadar yağış, yeteri kadar yiyecek, yani elverişli ortam eğer yoksa canlı orada büyümüyor.
Şimdi normal yani döllenme olmuş.
Evet.
Belli boyuta ulaşmış cenin.
Evet.
Ama büyümesi durduruluyor mu?
Evet.
Geciktiriliyor yani.
Geciktiriliyor. Evet maşallah. Burada bir kontrol var. İman hakikati var. Bununla ilgili bir ayet var inşallah. Fatır suresi 11. ayet. Onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. İnşallah.
Maşallah. Hakikaten. Evet. Yani doğurma süresi de tabii ki Allah'ın emriyle tabii gerçekleşiyor. Bize nasıl 9 ay 10 gün sabit ama Allah dileyince de doğurmaya bir de biliyor, geciktirilebiliyor.
Evet maşallah. Evet,
orada da şöyle de bir şey var. Umur Hocam anlatacakları var mı? Şimdi o sırada başka bir canlı daha doğarsa eğer ve süt emmeye başlarsa kangurun o memesinden gelen sütteki
içerik, evet.
İçerik bambaşka oluyor. Şimdi mesela işte
onun yeni ihtiyacına göre oluyor.
Evet, ihtiyacına göre. Mesela yeni bir tane kanguru doğdu. O besin alıyor. Aldığı süreye göre o oradan gelen besinin değeri değişiyor. Sütün içeriği sürekli değişiyor. Şimdi başka bir işte bir hafta geçti mesela o kanguru doğalı. Yeni bir kanguru doğduğu zaman orada farklı memeden gelen sütün içeriği bambaşka oluyor. Hiç onunla alakası yok. Tamamen evet. O yeni doğan bebeğin ihtiyacına göre işte yağ oranı, enerji oranı bambaşka oluyor. Ve farklı bir şekilde ayarlanıyor.
Evet.
Burada şimdi Allah'ın muhteşem sanatını görüyoruz. Yani normalde kangurunun öyle bir şeyden haberi var mı? Benim işte vücudumdan süt çıkacak. İşte farklı yerlerden, farklı besin değerlerinde bunların tarifleri var. Gün ve gün değişiyor. Yani gün içerisinde de değişiyor. Ertesi gün de değişiyor. Ertesi hafta da bambaşka.
Evet.
Sürekli bir tarif var. Bu tarifin sahibi kim? Kanguru mu?
Yüce Rabbimiz tabii ki.
Allah yani kangurunun haberi var mı bu tariften? Haberi yok. Yani nereden ne çıktığından hiç haberi yok. Belli ki burada onu da yavrusunu da kontrol eden, hatta biraz önce bahsettin hocam işte dışarıdaki yağışlara göre hareket, evet. Dışarıdaki yağışları da kontrol eden yüce yaratıcının varlığını görüyoruz biz burada inşallah. Burada şeyi düzeltelim. Biraz önce dünyanın güneş etrafındaki sapmasıyla ilgili 2,5 milim demiştim ben. O 2,8 milimmiş. Hmm. Onu da düzeltmiş olalım inşallah.
Burada o şimdi kangurunun 4 ayrı göğüs ucundan her birinden ihtiyacına göre uygun olanını seçip onu emmesi tek başına bir mucize. İnsanda da bunun aynısını, aynı şekilde benzeri bir yaratılış gerçeğini görüyoruz. Allah'ın nasıl yarattığını, Allah'ın nasıl bizi nimetlendirdiğini görmek açısından. O da şu, şimdi bebek ilk doğduğu zaman ihtiyacına göre sindirim sistemi daha tam gelişmediği için insan bebeklerden, bizden bahsediyoruz. İlk doğduğumuzda daha sindirim sistemimiz tam olarak tam gelişimi sağlamamış olduğu için her yiyeceği hazır değil. Her yiyeceği sindiremiyor.
Evet.
Bunun için ilk aylarda yağ oranı oldukça düşük olan özel bir süt veriliyor. Protein oranı, mineral oranı, ondan sonra ve yağ oranı buna göre özel olarak ayarlanmış bir süt içiyoruz.
Evet.
Aylar geçtikçe ve sindirim sistemimiz de buna ilişkin gelişmeleri tamamladıkça yavaş yavaş o yağ oranı da artmaya başlıyor. Eğer siz yeni doğan bir bebeğe kalkıp da inek sütü verirseniz, yağlı bir inek sütü verirseniz hemen bağırsaklar bozuluyor. İshalden bebekler kaybedilebiliyor hatta. O derece ciddi bir problem bu. Yani öyle olmazsa da olur denebilecek bir durum değil bu. Çok hassas ve hayati bir ayarlama bu. Çünkü bakın milyarlarca insan doğuyor ve bunların doğru şekilde, doğru zamanda doğru usulle beslenmesi gerekiyor. Bunun için anne sütü her bebek için hangi ayda neye ihtiyacı varsa, vücudunun neye ihtiyacı varsa buna uygun özel karışımla karşılanmış oluyor. Hatta bakın başka bir mucizeyi daha söyleyeyim. Bebek olarak ilk doğduğumuz anda, yeni doğan bir bebek, bağışıklık sistemi daha tam olarak gelişmesini bitirmemiştir. Şimdi böyle bir ortamda mikroplarla hemen tabii karşılaşıyor bebek. Bu ortamda nasıl korunacak? Bağışıklık sistemi daha gelişimi tamamlamamış. Yani lenfositler daha tam olarak eğitilmemişler. Mikroplar konusunda tam olarak bilgiye sahip değiller. Anne karnındaki evet. steril ortamdan çıkıp, mikropsuz ortamdan çıkıp her yerde mikroplarla karşılaşıyorsunuz.
Evet.
Ne olacak böyle bir durumda? Bakın bu problem, yani bu eksiklik şu şekilde kapatılmış. Bir eksiklik değil, bir mucizevi bir şekilde kapatılmış. O da şöyle. Annenin göğsünden gelen ilk süt, ki bunun adı kolostrum denir buna, sarı yeşil koyu kıvamda özel bir içeriktir. Yani bildiğimiz süt beyaz süt değildir. Bebek daha ilk doğduğunda bu ilk sütü içtiğinde içinde neyi bulur biliyor musunuz? Hazır antikorları buluyor bebek. Ve hepimiz bunu buluyoruz. Yani milyarlarca insan ve bugüne kadar yaşamış ve ölmüş diğer milyarlarcası hep bu şekilde hazır antikorları buldu ve buna göre beslendi. Buna göre mikroplardan korundu. İşte bu Allah'ın üzerimizdeki nimetinin başka bir göstergesi. Allah'ın bizi nasıl koruduğu, Allah'ın rahmetini nasıl bizi sardığının başka bir göstergesi inşallah.
İnşallah. Şimdi bir videomuz var. İsterseniz ona bakalım kuşlarla ilgili yine.
Evet. Bakalım.
Doğadaki usta mimarlardan bir diğeri otları birbirine dikerek kendilerine yuvalar ören dokumacı kuşlardır. Bir dokumacı kuş, yuva yapmak için önce üçgen bir çatı oluşturur. Daha sonra üç farklı türde düğüm atarak bu çerçevenin etrafını örer. Her yuvanın sağlam bir çatısı, duvarları ve giriş kapısı vardır. Yuva inşaatindeki ilk adım, ince uzun bir otu, yine ince bir...
Evet, yayınımıza bir kısa ara vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bakın hocam, evet, hocam. Kangurulardan bahsettik az önce. Kangurların ayakta duruşları, yürümeleri, zıplamaları o garip hani gibi görünen hallerinde bile özel bir dizayn var inşallah. Orada o hayvanın sıçrarken minimum enerjiyi harcayacak şekilde bir kas, kemik ve omurga sistemi var. Bu sayede o canlı hiç böyle mesela o güneşin sıcağında çölde biliyorsun vücudun ısı üretmemesi lazım. Çok az üretmesi lazım ki hayatta kalabilirsin. Yoksa o ortamda ölür insan. Yani çok böyle enerji harcayan, ısı üreten bir metabolizma varsa orada o canlı yaşayamaz. O yüzden çölde yaşayan diğer canlılarda olduğu gibi kanguru gibi zıplayarak çok efor sarf etmesi beklenen o canlının minimum enerjiyle, minimum ısıyla hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla her yerde olduğu gibi inşallah Allah burada tecelli ediyor ve yavaş değişimle, yani yavaş yavaş bir tuğla, onun üstüne bir tuğla da, onun üstüne bir tuğla da bina oluşmuyor. Allah ol diyor, bina bütün sistemiyle, değil mi? Evet, ısıtma sistemi var, değil mi? Çok hassas. Soğutma sistemi var, doğalgaz sistemi var, elektrik sistemi var, internet sistemi var, aydınlatma ışık sistemi var, değil mi? Bütün mesela güvenlik kameralar var, bodyguardlar var, güvenlik görevlileri var. Her şeyiyle eksiksiz biçimde ol demesiyle bütün hepsi oluyor inşallah.
İnşallah.
Canlılara zaten bu mükemmelliğin sebebi DNA. Hani insanlar baktığı zaman canlılara bir şekil görüyor karşısında. Evrimcilerin zaten bu teoriyi atarlarken ortaya düştükleri hezeyan diyeyim veya yanlış anlaşmanın sebebi şekil benzerliği. Yani bir yerde bir mesela günümüzde taklit markalar yapıyorlar değil mi? Bakıyorsun bir tane konfeksiyon Versace ürün, bir de onun yanında taklidi var. Birbirinin aynısı ama farklı yerlerde yapılıyor. Bu bunların aynı yerde olduğunu göstermiyor bize. Hani basit bir örnek olsun diye söyledim. Teşbihte hata olmaz. Darwin de o dönemdeki kısıtlı bilim anlayışıyla baktığı zaman mikroskoba, değil mi? Hiçbir şey göremiyordu. İçi su dolu yuvarlak noktalar görüyordu. Buna da hücre deniliyordu. Bütün canlılar alemine baktığında birbirine benzer kuşlar görmesi, ispinoz kuşlarını görmesi sanki o canlıların birbirine değiştiğini iddia eder hale getirmiş. Sanki böyle bir şey olduğunu düşünmüş. Ama bilim olarak değil, kendi zanlı olarak. Ve bunu da çeşitli süslemelerle yazdığı kitabı Origin of Species, Doğal Seleksiyonla Türlerin Kökeni en sonunda 150 yıldır bütün insan, bütün demeyeyim de birçok insanın hataya düşüp bu teoriye inanmasına sebep olmuş.
Evet.
Ama Allah'ın izniyle bu yüzyılda, değil mi, İslamiyet'in bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. Evrim teorisinin yıkılmasını sebep gösteriyor, değil mi Allah? Deccal'in dini evrim teorisi, Darwinizm, onun yıkılmasını inşallah İslamiyet her yerden, dünyanın her yerinden yeşerecek ve her yer inşallah İslamiyet'in coşkusuyla kaplanacak.
İnşallah. Yani zaten gerçekten hocamız bahsediyor, çok metafizik bir durum var. Yani insanlık tarihine bakıyoruz böyle yıllar. Bin yıllarca hatta bir süre geçmiş. Hiçbir dönemde yani bildiğimiz kadarıyla tabii Allah'ın doğrusunu bilir. Teknoloji bu kadar gelişmemiş. Bildiğimiz kadarıyla.
Evet.
İnternet olmamış. İşte baskı teknolojileri bu kadar gelişmemiş. İnsanlar işte canlı yayınlar yapıyoruz mesela şu anda. Dünyanın her yerinden insanlar bizi görebiliyorlar.
Evet.
Böyle bir teknoloji olmamış. Ama tam İşte yakın zamana bakıyoruz, yakında da böyle bir şey yok. Yani 80'li yıllara baktığımızda, 70'li yıllara baktığımızda yine böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Tam Peygamberimiz 1400 senesini veriyor Hazreti Metin'in çıkışıyla ilgili. Tam o dönemlerden sonra bambaşka bir dünyayla karşılaşıyoruz. Yani Allah çok net bir şekilde bazı şeyleri durduruyor veyahut da bekletiyor veyahut da yaratmıyor diyelim daha doğrusu, en doğrusu öyle olur. Tam 1400 senesi geldikten sonra muazzam bir teknoloji gelişiyor. Yani gerçekten burada çok metafizik bir durum var. Yani Peygamberimizin bildirdiği altın çağı için inşallah Allah çok değişik şeyler yaratıyor. Şu anda da görüyoruz zaten Allah'ın izniyle İslamiyet hızla yayılıyor. Dünyanın her yerinde günden güne Müslümanların sayısı artıyor. Çünkü Allah varlık delillerini de inşallah bilimin gelişmesiyle insanlara gösterdi. Zaten Allah ben size ayetlerimi göstereceğim, siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor bir ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Yani Allah ileride delillerini göstereceğini bize bildiriyor. Veyahut da Kur'an mucizelerini gösteriyor mesela bize. Kur'an mucizeleri de yine çok yakın bir zamana kadar sadece şey biliyorduk. Yani çoğu insan bilir bunu. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. İki denizi salıverdik. aralarında bir engel, berzah vardır. Birbirlerinin sınırlarını geçmezler diyor Allah ayette. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Kaptan Kusto denen bir kişi, bir denizci. Gerçekten de bunun böyle olduğunu, Cebeli Tarık Boğazı'nda iki denizin bir araya geldiğini fakat birbirlerinin sınırlarını geçmediklerini buluyor. Ve bu bir Kur'an mucizesi olarak senelerdir biliriz bunu. Değil mi? Herkes bilir. Ama bir baktık sadece Kur'an mucizesi bu değil. Yani herkes bir tane zannediyordu. Bir baktık 300'e yakın Kur'an mucizesi var. Kur'an'da evrenin yoktan var oluşu, genişlediği, başlangıçta tüm maddesinin bir arada olduğu, mesela Allah ayette biz gökleri ve yeri yoktan, Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir diyor Allah bir ayetinde. Yine 1980'li yıllarda evrenin yoktan var olduğunu buldu bilim. Daha yeni buluyor.
Sıfır hacimden değil mi?
Evet. Yani onların tabirleriyle tabii sıfır hacim, sonsuz yoğunluk belli ki Allah yarattı. Yani sonsuz yoğunluk diye bir şey tabii olmaz normalde. Sonra Allah diyor ki başka bir ayetinde biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz diyor Allah. Yine bir ayetinde bildiriyor. Bir baktılar evren gerçekten genişliyor. Yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Galaksiler de birbirinden uzaklaşıyor. Sürekli evrenin genişlemede olduğunu buldular. Yine bir baktılar evrenin tüm maddesi, yer, gök, aklımıza gelecek bütün maddeler. Hepsi ilk başta tek bir noktada birleşmiş durumdaydı dediler bilim adamları. Ve bir patlamayla, tabii onların tabirleriyle patlamayla birbirinden ayrıldı ve bütün canlılık, gezegenler, dünya, her şey oluştu diyorlar mesela. Bir bakıyoruz Kur'an'da ayet var bununla ilgili. Allah ayette, şeytan Allah'a sınırım, o inkar edenler görmüyorlar mı ki? Başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken, yani gökler, yer, tüm maddesi, her şey, gökler dediğimiz evren oluyor zaten, yer dediğimiz dünya, yer küre oluyor. Yani tüm evreni kapsıyor. Birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı diyor Allah ayetinde. Yani bütün her şeyin bir arada olduğunu ve Allah'ın onu ayırdığını söylüyor, belirtiyor Allah. Bu delile rağmen yine de onlar inanmayacaklar mı? Yani belki Mekke dönemi olarak düşündüğümüzde bir oradaki herhangi birisine söylendiği zaman aklına yani hala inanmıyorlar mı diyor çünkü Allah ayette. Demek ki yani muhteşem bir delil var burada. Değil mi? Belki evet. O zaman bir insan anlayamamış olabilir oradaki devirdeki insanlar ama Allah-u Alem ahir zamana bakan bir mucize bu. Ahir zamanda bulunan bir bilgi çünkü.
Ahir zamanda evet.
Şu anda gerçekten yani bu bilgiye rağmen halen daha inanmıyorlarsa gerçekten çok değişik bir durum vardır ortada.
Allah'ın özel yarattığı bir durum vardır.
Evet, özel yarattığı bir durum var inşallah. Ve bunun gibi hocamızın Kur'an Mucizeleri kitabı var. İzleyenlerimiz internetten indirebilirler harunyahya.org'dan. Aynı zamanda kuranmucizeleri.com ve kuranmucizeleri.net internet siteleri var yine hocamızın. Oradan da detaylı bilgi edinebilirler. Kur'an'da hem tarihsel olarak hem bilimsel olarak çok fazla bilgi vermiş Allah. İnşallah bunların tamamını da ayrı zamanda çıkartmış ve her gün yine bir Kur'an mucizesi bulunuyor. Demek ki Allah şu an izin verdi bulunmasına. Biz bunu görüyoruz. Ve hocam senin de dediğin gibi hocamızın 30 senedir söylediği gibi analizle İslam dünyaya kesin olarak hakim olacak. Biz kesin olarak altın çağı göreceğiz. Hazreti Mehdi inşallah geldi. Hazreti İsa yeryüzünde. Ve zaten bu kadar dünya çapında bir dindarlaşmanın başka bir sebebi zaten olamaz inşallah. Peygamberimiz zaten seneleriyle vermiş.
Evet.
Hepsi gerçekleşti. 150-200 civarında Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın alameti gerçekleşmiş durumda. Bunlar yani artık bir iki tane olsa bir insan belki uydurma cevaplarla onları tevil edebilir ama 150-200 tane olayın aynı ve tarihleriyle gerçekleşmiş artık tevil edecek bir konu değil.
Yani olmuş bir hadis. Evet. Gerçek mi? Tartışması çok açacak bir şey.
Evet,
olmuş bir hadis inşallah.
Ve net bir şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle İslam'ın dünya hakimiyetini. Hocamızın senelerdir müjdelediği bir konu. Ve hocamızın da zaten 1000'in üzerinde hatta 1200'lere yaklaşıyor şu anda. Söylediği her şey şu an aynen gerçekleşti. Ve hocamız 30 senedir bunu da söylüyor. Ve tarihleriyle söylüyor, olacağı tarihleriyle. İnşallah çok yakında onu da göreceğiz.
İnşallah.
Herkese müjdesini veriyoruz inşallah biz de.
Bir ayetle bitirelim mi?
İnşallah.
Yani bir ayet okuyacağım inşallah. Nur suresi 55. ayet. Hakimiyet ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ki ayrı zaman Mehdi cemaatinin inşallah en büyük özelliği hiç şirk koşmadan iman eden, çok sağlam bir imana sahip olması. Burada ona dikkat çekiyor. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, biz yarın 22.00'dan itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.